Ayrım 36.
Vera Pavlovna da bu konuşmanın tatsızlıkla biteceğini sezerek, deminki şakacı tonundan çok uzak, ciddi bir sesle evet dedi. İzin verirseniz olayı şöyle bir gözden geçirelim. Buna kim karar verdi? Mertsalova ile ikiniz herhalde. Ve ikinizin de aklına acaba şu 50 insan böyle bir değişikliğe razı mı, yoksa bambaşka bir şey mi isterler ya da bu işe bizimkinden daha değişik ve çok daha iyi bir çözüm mü önerirler diye sormak gelmedi. Buna despotluk derler Vera Pavlovna. Gördüğünüz gibi iki suçunuz daha çıktı ortaya, despotluk ve acımasızlık. Ama üçüncü bir suçunuz daha var ki bu hepsinden daha ağır. Hayatın yeniden kuruluşu ile ilgili sağlam düşüncelerimizin kanıtlanması, şu ya da bu ölçüde hayata geçirilmesi anlamını taşıyan bir kuruluşu siz yıkılma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Oysa düşüncelerimizin pratik kanıtları öylesine az ki bu alandaki her örnek korkunç derecede değerlidir bizim için. Düşüncelerimizin hayata uygulanabilirliğinin canlı bir kanıtı olan böyle bir örnek kuruluşu siz, düşüncelerimizin uygulanamazlığının, inançlarımızın saçmalığının örneği ve insanlığın mutluluğunu amaçlayan yüce düşüncelerin çürütülmesinin bir aracı haline getiriyorsunuz. Karanlık ve kötülük yanlılarına en kutsal inanç ve ilkelerimizi çürütebilmeleri için kendi elinizle kanıtlar sunuyorsunuz. Size artık 50 kişinin hayatıyla, mutluluğuyla oynadığınızdan söz ediyor değilim. 50 kişi de neymiş? Hayır, siz bu hareketinizle tüm insanlığa zarar veriyorsunuz, toplumun ilerlemesi ülküsüne ihanet ediyorsunuz. Bu Vera Pavlovna, kilise diliyle söyleyecek olursak, kutsal ruha karşı işlenmiş günahtır. İnsanoğlunun işlediği bütün günahlar bağışlanabilir, bir tek bu bağışlanmaz. Öyle değil mi? Cani Vera Pavlovna. Ama dua edelim ki her şey böylece bitti ve siz günahlarınızı yalnızca hayalinizde işlediniz. Evet, günahlarınızı hayalinizde işlediniz ama yüzünüz, galiba yüzünüz gerçekten kızarıyor. Pekala Vera Pavlovna, size içinizi yatıştıracak şeyler söyleyeceğim. Eğer büyük bir acı içinde olmasaydınız, böylesine korkunç suçları hayalinizde de işlemezdiniz. Demek ki bu konuda asıl suçlu sizi böylesine acılara salan insandır. Ama siz durmadan, ah o ne iyi bir insan, ne bulunmaz bir insan diye yineleyip duruyorsunuz. Nasıl? Yani benim acı çekmemden suçlu olan o mu? Ya kim olacaktı? Aslında bütün bunları çok güzel becermiş doğrusu, yiğidi öldür hakkını yeme. Ama sorarım size, gerek var mıydı bütün bunlara, bu gürültüye? Hayır, hiç gerek yoktu. Evet, aslında bu duyguya kapılmamalıydım, sevmemeliydim onu. Ama inanın ben çağırmadım bu duyguyu, hatta bastırmaya, yok etmeye çalıştım. Ya demek bu duyguya kapılmamalıydınız. Asıl suçlu olduğunuz şeyi görmüyorsunuz da hiç suçunuzun olmadığı bir şey için kendinize kızıyorsunuz. Bu duygu içinizde kesinlikle doğacaktı çünkü sizin ve Dimitri Sergeyiç'in kişilikleriniz ortada. Şimdi olmazsa başka zaman, öyle olmazsa böyle bu duygu kesinlikle doğacaktı içinizde. Çünkü burada üzerinde asıl durulacak şey sizin bir başkasını sevmeniz değil. Bu asıl nedenin bir sonucu, o kadar. Asıl nedense sizin eski ilişkilerinizden hoşnutsuz olmanız. Bu hoşnutsuzluk nasıl bir biçim alarak gelişebilirdi? Siz ya da o ya da her ikiniz birden gelişmemiş, kaba insanlar olsaydınız, bu hoşnutsuzluk çok klasik bir biçim alacaktı, karı koca geçimsizliği. Yani karşılıklı olarak birbirinizi yiyip duracak, evliliğinizi bir kürek cehennemine çevirecektiniz. Nitekim günümüzde evlilik adına çoğu kez bu cehennemi görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu cehennem üçüncü bir kişiye sevgi duyulmasına engel değildir. Ancak işin özü, bütün öteki sonuçları yaratan asıl neden bu cehennem, bu karşılıklı olarak birbirini yiyip bitirmedir. Sizde bu hoşnutsuzluk her ikinizde aklı başında insanlar olduğunuz için böylesi bir biçim alamazdı. Bunun yerine en hafif, en yumuşak, en az kırıcı olan bir biçim aldı ve bir başkasına sevgiye dönüştü. Demek ki üçüncü kişiye duyulan sevginin işin özüyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. İşin özü eski ilişkinin rahatsız bir ilişki olması, bu rahatsızlığın nedeni ise karakterlerin uyuşmamasıdır. Siz ikiniz de iyi insanlarsınız ama siz Vera Pavlovna, gelişmeye başlayıp da karakteriniz çocuksu belirsizliğini kaybederek belirgin çizgiler kazanmaya başlayınca, sizin ve Dimitri Sergeyiç'in birbirinize fazlaca uymadığınız ortaya çıktı. Burada suçlanacak olan hanginizsiniz? Bakın ben de iyi bir insanım ama söyleyin benimle geçinebilir miydiniz? Derin bir düş kırıklığı ve mutsuzluğa kapılarak herhalde kendinizi asardınız öyle değil mi? Söyleyin kaç gün sonra asardınız kendinizi? Vera Pavlovna gülümseyerek herhalde birkaç günden fazla dayanamazdım dedi. Evet o gerçi benim gibi mendebur değil ama yine de birbirine uygun bir çift olamazdınız siz. Peki bunu ilk kimin fark etmesi gerekirdi? Kim yaşça daha büyüktü, kimin kişiliği daha erken biçimlenmişti ve kimin yaşam deneyimi daha çoktu, onun değil mi? Bütün bunları zamanında fark ederek korkmamanız, üzülmemeniz için sizi hazırlamak durumunda olan o değil miydi? Oysa o bunun ne zaman farkına vardı? Sizde üçüncü bir kişiye karşı bir duygu bütünüyle geliştikten sonra ki onun böyle bir şeyi beklememesi gerekirdi. Hatta ancak duygunuz karşı tarafta da aynı duyguyu yarattıktan sonra. Bütün bunları neden önceden görüp sezmedi? Aptal bir insan mı kendisi? Hayır Vera Pavlovna, sizinle ilişkilerinde yeterli dikkat ve özeni göstermediğinden kaynaklandı bütün bunlar. Oysa siz tutturmuşsunuz, o çok iyi bir insan, beni çok seviyor. Rahmetov artık coşmuştu, büyük bir heyecanla konuşuyordu. Ama Vera Pavlovna onun sözünü keserek... Sizi dinleyemem Rahmetov dedi. Benim sonsuzcasına bağlılık duyduğum bir insana böylesine saldırmanıza göz yumamam. Vera Pavlovna da sertleşmişti. Sesinden, tavrından büyük bir hoşnutsuzluk okunuyordu. Hayır Vera Pavlovna, söylediklerim sizin dinlememeniz gereken şeyler olsaydı bunları size hiç söylemezdim. Benim bütün bunları bugün fark ettiğimi mi sanıyorsunuz yoksa siz? Size bunları daha önce söylememiş olduğuma bakarak ancak bugün söyleyebildiğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır Vera Pavlovna. Bilirsiniz ki ben birisine bir şey söylemek istedim mi hiçbir güç ona bunu söylememe engel olamaz. Demek ki istersen ben size bunları daha önce de söyleyebilirdim ama söylemedim, sustum. Şimdi söylediğime göre demek ki şimdi söylemem gerekiyor. Ben hiçbir şeyi zamanından önce söylemem. Size bakmak içimi parçaladığı halde biliyorsunuz pusulayı tam 9 saat cebimde tuttum ve size göstermedim. Susmam gerekiyordu, sustum. Dolayısıyla şimdi size söylemeye başladığım şeyler de hemen şimdi aklıma gelivermiş şeyler değil. Ben Dmitri Sergeyiç'in size karşı tavırları ve genel olarak sizin ilişkiniz üzerinde ne zamandır düşünüp duruyorum. Ancak bunları konuşmanın zamanı şimdi geldi ve biz de şimdi konuşuyoruz. Vera Pavlovna son derece ateşli bir şekilde ''Hayır sizi dinlemek istemiyorum'' diye bağırdı. ''Sizden susmanızı rica ediyorum Rahmetov. Lütfen gidin buradan. Benim için bütün akşamınızı feda etmenizden dolayı size gönül borcu duyuyorum ama lütfen gidin buradan.'' ''Israrlı mısınız bu isteğinizde?'' ''Evet.'' ''Pekala Vera Pavlovna gidiyorum.'' ''Gidiyorum mu?'' ''Demek benden bu kadar kolay kurtulabileceğinizi sandınız ha?'' Eninde sonunda bana bunları diyeceğinizi tahmin ettiğim için önlemimi aldım. Şu yaktığımız pusulayı o kendiliğinden yazmıştı. Ama bunu ben rica ettim kendisinden yazmasını. Üstelik öteki gibi bir belge niteliği taşımadığı için bu pusulayı size bırakabilirim. Buyurun. Rahmetov cebinden bir kağıt çıkarıp Vera Pavlovna'ya verdi. 11 Temmuz, gece saat 2. Canım dostum Veroçkam. Rahmetov'un sana söyleyeceklerini dinle. Sana ne söyleyecek bilmiyorum. Benim kendisinden sana bir şeyler söylemesi için bir ricam olmadı. Kendisi de bana sana ne söyleyeceği konusunda en ufak bir şey söylemedi. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Rahmetov ne söylüyorsa söylenmesi gerekli bir şeydir. O gereksiz hiçbir şey söylemez. Senin D.S. Vera Pavlovna'nın pusulayı kaç kez öptüğünü Tanrı bilir. Neden daha önce vermediniz bu pusulayı bana? O zaman sizde ona ait başka şeyler de vardır. Hayır, başka bir şey yok. Çünkü hiçbir şey gerekli değil. Neden daha önce vermediğime gelince, daha önce vermem gerekmiyordu, şimdi gerekti, şimdi verdim. Aman Tanrım, daha önce vermesi gerekmiyormuş. Ayrılmamızdan sonra ondan birkaç satır okumak zevkini çok görmemeliydiniz bana. Evet, doğru, bunun için olabilirdi. Ama bu da o kadar önemli bir şey değil diyen Rahmetov gülümsedi. Rahmetov, Rahmetov, siz benim sabrımı taşırmaya yemin etmişsiniz galiba. Desenize şu pusula aramızda yeni bir kavgaya neden olacak. Rahmetov yeniden gülümsedi. O zaman onu sizden zorla geri alayım ve yakayım. Biliyorsunuz bizim gibi insanlar için kutsal hiçbir şeyin olmadığını söylüyorlar. Biz her tür zorbalığı yapabilir, insan boğazlayabilirmişiz. Evet, artık devam edebilir miyim? İkisinin de heyecanı geçmiş gibiydi. Vera Pavlovna pusulayı aldığı için Rahmetov da o pusulayı öperken onun yanında sessizce birkaç dakika beklediği için. Evet, sizi dinlemek zorundayım. Rahmetov sakin bir sesle konuşmaya başladı. Fark etmesi gereken şeyi fark etmedi, bunun da sonucu kötü oldu. Hoş fark etmiş olsaydı onu yine bağışlayamazdık. Aranızdaki ilişkinin özünü, ki bu öz karakterlerinizden kaynaklanıyordu, kavrayamadı diyelim. Ama yine de ne olur ne olmaz deyip sizi böyle bir sonuca hazırlayabilirdi. Hiç istenmeyen, hiç beklenmeyen ama yine de ortaya çıkabilecek olan bir rastlantıya karşı hazırlıklı olabilirdi. Öyle ya, gelecek için kim kime güvence verebilir? Ne çok sürprizlerle doludur gelecek. Hayatta her şey olabilir gerçeğini herhalde o da biliyordu. Sizi kafanızın içi böylesine karmakarışık bir halde nasıl bırakabildi? Öylesine bir karmakarışıklık ki, olanlar olduğu zaman siz tümüyle hazırlıksızdınız, bu yüzden de gafil avlandınız. Bütün bunların olabileceğini önceden görememesi, sizi hiç mi hiç umursamadığını gösterir ve tabii siz böyle bir şeyi kendi yönünüzden kırıcı bulabilirsiniz. Ancak etraflıca düşündüğümüzde bunun hiç de önemli bir şey olmadığını görürsünüz. İyi ya da kötü diye nitelenebilecek bir şey bile değildir bu. Öylesine bir şeydir. Ne olur ne olmaz deyip sizi her olasılığa karşı hazırlamamış olmasının bütünüyle kötü bir duygudan kaynaklandığına kuşku yok. Elbette bilinçsizce bir davranıştı bu. Ama insanın doğası da ancak bilinçsizce yapılan davranışlarda kendini ele veriyor. Sizi buna hazırlamak onun çıkarlarına aykırıydı. Çünkü bu durumda sizin onun çıkarlarına aykırı olan direnme duygunuz zayıflamış olacaktı. İçinizde doğan duygu öylesine güçlüydü ki siz büyük bir dirençle buna karşı koymanıza karşın başarılı olamadınız. Ama bu duygunun böylesine güçlü bir duygu olarak gelişmesi de rastlantıdan başka bir şey değildi. Bu duyguyu size onu hak etmiş olmakla birlikte böylesine bir duyguya daha az layık olan bir insan telkin etmiş olsaydı, sizin duygunuz da daha zayıf olacaktı. Her tür karşı koyuşun yararsız olduğu böylesi güçlü duygular için bir tek şey söylenebilir, bunlar olağanüstü durumlardır. Ama öyle duygular da vardır ki, eğer bir insanda direnme duygusu büsbütün yok olmamışsa, bunların kolayca üstesinden gelebilir ve bu tür duyguların ortaya çıkma olasılığı öbürlerine göre çok daha yüksektir. O da işte bu yüksek olasılığı düşünerek sizin direnme duygunuzu zayıflatmak istememiştir. Sizin hazırlıksız yakalanmanıza ve böylesine büyük acılar çekmenize neden olurken, onu yönlendiren motifler bunlardı işte. Nasıl, beğendiniz mi? Bu söyledikleriniz doğru değil Rahmetov. O benden hiçbir düşüncesini gizlemedi. Onun ne gibi inançları olduğunu siz de ben de çok iyi biliyoruz. Elbette Vera Pavlovna, bunun tersini hiç kimse ileri süremez. Sizde kendi inançlarına uygun inançların gelişmesine engel olmak için asıl düşüncelerinizi gizleyerek başka bir takım düşünceleri benimsemiş görünmek onun yapabileceği bir şey değildir. Çünkü bu düpedüz şerefsizliktir. Siz böyle bir insanı asla sevemezdiniz. Rica ederim, ben hiç onun için kötü insandır dedim mi? Nasıl diyebilirim ki zaten? O çok çok iyi bir insandır. İstediğiniz kadar övebilirim onu size. Benim söylemek istediğim yalnızca şu, o size ancak her şey olup bittikten sonra doğru davranmaya başladı. Daha önceki davranışları ise kötüydü. Siz neden böylesine acı çektiniz? Onun dediğine bakılırsa, ki buna da gerek yok çünkü sizin haliniz apaçık ortada, onu üzmemek için. Bunun onun üzeceği gibi bir düşünceye nereden kapıldınız kuzum siz? Çıkarıp atın kafanızdan bu saçma düşünceyi. Ne üzülmesiymiş. Nereden çıkarıyorsunuz böyle aptalca şeyleri siz? Başkasını seviyorsunuz diye o sizi kıskanacak, üzülecek. Nedir bütün bunlar? Kıskançlık gibi bir duyguyu inkar mı ediyorsunuz Rahmetov? Gelişmiş bir insanda olmaması gereken bir duygudur kıskançlık. Çarpık ve iğrenç bir duygudur. Kıskançlık, giymeleri için çamaşırımı, sigara içmeleri için ağızlığımı kimseye vermediğim bir eşya düzenini yansıtır. insana bana ait bir eşyaymış gibi bakışı yansıtır. Ama kıskançlığı tanımamanın sonuçları korkunçtur Rahmetov. Bu duyguya sahip olan bir insan için evet, ama içinde böyle bir duygu olmayan insan için ortada korkunç olabilecek, hatta ne korkuncu, önemli sayılabilecek bir şey yoktur. Sınırsız bir ahlaksızlığın propagandasını yapar gibisiniz. Onunla 4 yıllık evliliğiniz üzerine bunları söylüyorsunuz ha? İşte bunun da suçlusu odur. Söyler misiniz bana, siz günde kaç kez öğle yemeği yiyorsunuz? 1 değil mi? Eğer günde 2 kez öğle yemeği yiyor olsaydınız, buna herhangi biri itiraz edebilir miydi? Herhalde hayır. Madem öyle, neden 2 kez öğle yemeği yemiyorsunuz? Birilerini üzmekten mi korkuyorsunuz yoksa? Besbelli değil. İkinci bir öğle yemeğine gerek duymuyorsunuz, canınız istemiyor. Oysa yemek yemek güzel bir şeydir. Ama ne oluyor? Hem mantığınız hem de daha önemlisi mideniz bir yemeğin güzel, üst üste yenen 2 yemeğin rahatsızlık verici bir şey olduğunu söylüyor. Ama diyelim ki düşlem sahibi bir insansınız ya da korkunç bir obursunuz, birilerini üzme tedirginliği sizi 2 kez yemek yemekten alıkoyar mıydı? Hayır. Birisi buna üzülecek olsa ya da bunu size yasaklayacak olsa, siz yalnızca yemeğinizi gizli gizli yiyecektiniz. Elinize ne geçerse iyi kötü demeden atıştıracaktınız, çabuk çabuk ve telaşla yediğiniz için ellerinizi kirletecek, kimse görmesin diye ceplerinize doldurduğunuz için üstünüzü başınızı berbat edecektiniz, hepsi bu. Burada sorun ahlaka uygunluk ya da ahlaksızlık değil, bir işi hırsızlama yapmanın güzel olup olmadığıdır. Kıskançlığın saygıya ve acımaya değer bir duygu olması, ah eğer böyle bir şey yaparsam onu çok üzmüş olurum düşüncesi, hangi insanı yapacağı şeyi yapmaktan alıkoyar? Kimi boş yere acı çekeceği bir mücadelenin içine sokar. Ancak bir avuç en soylu insanı. Ama zaten onların da ahlaksızca bir şey yapmaları mümkün değildir ki. Öyleyse, kıskançlık dediğiniz saçmalık bir avuç insan dışında hiç kimseyi durduramayacak, olsa olsa onları dolambaçlı yollara, aldatmacaya, kurnazlığa itecektir ve onlar asıl böylece kötü insan olacaklardır. Olay bu kadar basit işte. Yoksa siz bunları bilmiyor muydunuz? Biz de onunla olaya hep böyle bakardık. Herhalde pek böyle değildi sizin bakışınız. Ya da konuşuyordunuz, birbirinizin ağzından bu sözleri duyuyordunuz ama birbirinize inanmıyordunuz. Evet, hiç kuşkusuz inanmıyordunuz. Çünkü başka bir sürü konuda bir yığın şey duyuyordunuz ya da belki bu konuda yine bu sözleri duyuyordunuz ama bunlar bambaşka bir havada söylenmiş oluyordu. Böyle olmasa hiç bunca zamandır acı çeker miydiniz? Bari ortada dişe dokunur bir neden olsa. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir şey yüzünden ne büyük bir gürültü kopardınız. Üçünüz birden ama en çok da siz Vera Pavlovna ne çok acı çektiniz. Oysa söz aramızda üçünüz tıpkı 1 yıl önce olduğu gibi bir arada yaşamaya devam edebilirdiniz. Üçünüz bir evde oturabilir ya da duruma göre buna benzer başka bir çözüm bulabilirdiniz. Böylece de kavgasız gürültüsüz bir yaşam sürer, çaylarınızı huzur içinde içip operalarınıza huzur içinde gidebilirdiniz. Gereği var mıydı böylesine acı çekmenin? Bu dünya yıkılmış da altında kalmışçasına kahrolmaların. Odur bütün bunların da nedeni. Daha doğrusu onun olaylar patlak vermezden önceki tutumu. Kafanızda böyle bir şey yaparsam o kahrolur gibi bir düşüncenin sürekli olarak kalması için sizi böyle bir gelişmeye karşı özellikle hazırlıksız bıraktı. Oysa hiç kimse kahrolmazdı, hiç kimseye bir şey olmazdı. Gereksiz yere ne çok acı çektirdi size. Hayır Rahmetov, korkunç şeyler söylüyorsunuz siz. Gene korkunç şeyler. Bana göre gereksiz yere acı çekmek ve 5 para etmez bir saçmayı felaket haline getirmektir asıl korkunç olan. Yani size göre bizim bu olay aptalca bir melodram mıydı? Evet, tümüyle gereksiz bir melodram artı gereksiz bir trajedi. Basit bir konuşmayla sakince halledebilecek bir konunun böylesine canhıraş bir melodrama dönüşmesinin suçlusu da Dimitri Sergeyiç'tir. Hem sizi hem de kendini hazırlayarak bu melodramı önlemediği, olup bitenlerin ne bir fincan fazla çay içmeye ne de çayını içmeden yarıda bırakmaya değmeyecek saçma şeyler olduğunu size anlatmadığı için suçludur Dimitri Sergeyiç. Ve onun sonraki dürüst davranışı bu ağır suçunu çok zor bağışlatabiliyor. Ama neyse, oldukça pahalıya mal oldu bu ona. Şimdi iki kadeh daha heres için ve hemen yatıp uyuyun. Ziyaretimin son amacı da gerçekleşmiş oldu. Şu anda saat 3, eğer uyandırmazlarsa geç saatlere kadar uyuyabilirsiniz. Ben Maşa'ya sizi 10.30'dan önce uyandırmamasını söyledim. Yarın sabah çay içmeye bile zaman bulabileceğinizi sanmam, kalkar kalkmaz hemen istasyonun yolunu tutmalısınız. Eğer eşyalarınızın hepsini toparlamaya zamanınız yetmezse bir ara döner alırsınız ya da arkanızdan gönderirler. Ne diyorsunuz? Siz mi gelip alacaksınız yoksa Aleksandr Matyeviç mi size getirsin? Şimdi Maşa ile birlikte kalan eşyanızı toplasanız diyeceğim ama sizin tümüyle sakinleşmiş olduğunuzu fark edebileceği için doğru olmaz. Ama topu topu yarım saat sürecek bir eşya toplama telaşı içinde nereden fark edecek sizin ne durumda olduğunuzu? Mertsalova olsa durum değişirdi. Ben yarın sabah erkenden kendisine uğrar, sizin çok geç yattığınızı, onun için buraya gelip sizi uyandırmamasını, doğruca istasyona gitmesini söylerim. Meğer ne çok düşünüyormuşsunuz beni. Sakın böyle davranmamı isteyenin de Dimitri Sergeyç olduğunu sanmayın. Kendiliğimden yapıyorum bunları. Yalnız olup bitenlere engel olmayışı yüzünden ona çok kızmama, ki inanın size söylediklerimden çok daha ağırlarını söyledim kendisine ve bu gereksiz acıların ortaya çıkışında tümüyle onu suçlu bulmama karşın sonraki tutumu için kendisini alkışlıyorum. 31. Basiretli okurla söyleşi ve kendisinin romandan kovulması. Söyle ey basiretli okur! Şu anda bu kitaptan çıkıp giden ve bir daha da dönmeyecek olan Rahmetov'a bu hikayede neden yer verildi? Onun olaylara katılmayan bir tip olduğunu sana daha önce söylemiştim. Atma atma diyor basiretli okur sözümü keserek. Rahmetov buz gibi olaylara katılan bir tip. Öyle olmasa şu ünlü pusulayı o mu? Ben de onun sözünü kesiyorum. Aman efendi hazretleri! Üzerinde gevezelik etmeye bayıldığınız estetik konusunda hiç iyi olmadığınız anlaşılıyor. Eğer böyleyse o zaman Maşa da romanın tiplerinden biri oluyor. Öyle ya, hani kitabın en başında Vera Pavlovna'yı dehşete düşüren bir pusula vardı. İşte o pusulayı da Maşa getirmişti. Sonra Rachel, o da romanın tiplerinden biri. Çünkü Vera Pavlovna'ya eşyalarına karşılık para veriyor. O bu parayı vermese Vera Pavlovna'nın bir yere gidebilmesi olanaksız. Sonra Profesör N. Vera Pavlovna'yı Bayan B'ye mürebbiye olarak salık verdiğine göre o da romanın tiplerinden biri. Çünkü o bunu yapmasaydı Konogvardeyski bulvarındaki dönüş sahnesi olmayacaktı. Belki Konogvardeyski bulvarı da romanın tiplerinden biridir.